Ayrım 13, Rüzgar Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 146. Ani frenle sarsılıp uyandı, gözlerini aralamaya çalıştı. Kafasının içi hava kadar karanlık ve bulanıktı. Bir kez daha bulundukları yere merak edip gözleriyle çevresini taramaya koyuldu. Ama karşı yönden gelen bir çift sis farı dışında hiçbir şey göremedi. Şoför elini torpido gözüne uzatıp kapağı kaldırarak silahını aldı. İri yarı Arap arabanın kapısını açıp dışarı çıktı. Robot gibi yürüyüp aracın önüne geçti. Rüzgar kirpiklerini kırpıştırdı. Birbirine yapışan göz kapaklarını güç bela açık tutmayı başardı. Yediği içtiği her şeye ilaç karıştırdıklarından hiçbir şüphesi kalmamıştı artık. Kendisine uyuşturulmaya çalışılan vahşi bir hayvan muamelesi çekilmesinden nefret ediyordu. Bütün kasları ağrıyordu. Saatlerdir uygunsuz koşullarda uyumaktan perişan olmuştu. Şoför karşı yönden gelip yanlarında duran arabaya yöneldi. Bir iki saniye arayla iki el ateş etti. Bu ses rüzgarın kendisine gelmesine yetti. Elleriyle yüzünü örtüp gözlerini sımsıkı yumdu ve nefesini tuttu. Birkaç saniye sonra cesaretini yeniden kazandığında ellerini yüzünden çekip boynunu uzatarak dışarıya hızla göz attı. Pilot kısık bir sesle "Yerinizde olsam bakmazdım," dedi. Rüzgar kurşunu sanki kendisi yemiş gibi kas katı kaldı. Kıpırdayamadı, pilota baktı ama ondan herhangi bir işaret alamadı. Bir grup azılı katilin arasına düşmüştü. Dudaklarının arasından boğuk sesle "Neden?" sorusunun çıkmasını engelleyemedi. Şoför arabaya geri döndü. Pilot soruyu yasak savarcasına yanıtladı. "Hesabını ödedi. Sanırım daha önce bir haindi ama artık bir ölü."
"Kime göre hain?" diye sordu Rüzgar cesaretlenerek.
"Hem kötü adamlara göre hem de iyi adamlara göre."
"Kötüler kim? İyiler kim?"
Pilot daha fazla konuşmamayı tercih ederek sustu. Şoför silahını bu sefer torpidoya koymak yerine beline yerleştirdi. Tekrar yola koyuldular. Öncekine göre daha geniş bir yolda ve daha hızlı gidiyorlardı. Ortalık yavaş yavaş aydınlanıyordu. Rüzgar karşılarına düşen yoğun ışık kümesinden bir kente doğru gittiklerini anlayıp sevindi. Ama içinde bulunduğu durumu hatırlayınca sevinci anında yok oldu. Yarım saat kadar daha yol aldıktan sonra şoför arabayı yolun kenarında durdurdu. Önce pilot sonra da şoför kapıları açıp dışarı çıktılar. Pilot rüzgarın çıkması için arka kapıyı açtı ama o kıpırdamadı. Şoför ön camdan içeri uzanıp aşağı inmesini işaret etti. Adamı kızdırmaktan ürken rüzgar işi iyice ağırdan alarak arabadan indi. Dışarı çıkar çıkmaz yılan gibi kıvrak bir esinti saçlarının arasında gezindi. Hava sıcaklığı yolculuklarının başlangıcına göre hissedilir derecede artmıştı. Ama o yorgunluğun etkisinden olsa gerek hala üşüyordu. Kollarını çapraz bir şekilde omuzlarında kavuşturdu. Arabanın arkasına geçen pilot bagajdaki çantasından kalın yeşil kabanını çıkarıp rüzgara uzattı. Ses çıkarmadan kabanı alıp hemen giydi. Hala titriyordu. Bir deniz kıyısındaydılar. Biraz bekledikten sonra kıyıya yanaşan bir motora teker teker bindiler. Kısa süren bir yolculuğun ardından büyükçe bir tekneye yanaştılar. Arap şoför başıyla ip merdiveni gösterip çıkmasını istedi. Tekneden uzanan yardım elini reddeden rüzgar düşmemeye dikkat ederek tırmanmaya başladı. Güverteye birkaç adım kala bu kez de orta yaşlı birinin eli uzandı ama rüzgar bu eli de reddedip kendini yukarı çekti. Pilot ve şoför onu takip ettiler. Diğer iki kişi motorda kaldı. Görevleri burada bitmişti. Teknede pilot, Arap, iki tayfa ve kaptan dışında bir kendisi vardı. Hiç tanımadığı beş kişiyle bilmediği bir denizin ortasında bir teknede devam eden yolculuğu iyice esrarengiz bir hal almıştı. Korkusu giderek büyüyor, akıbetini düşünmek bile istemiyordu. Bu yolculuk başka koşullarda olsa kendisini sabah serinliğiyle birlikte yüzünü yalayan iyot kokusuna, okşarcasına tekneye çarpan küçük dalgaların sesine bırakabilirdi. Ama şu anda çıldırması işten bile değildi. Anlamadığı bir sebeple özgürlüğü çalınmış, yaşamı tehdit altına girmişti.
Bu katil sürüsüyle yolculuk yapmanın düşüncesi bile içini kaldırıyordu. Dayanma gücünün sınırında olduğunu hissediyordu. Teknenin sallantısından bayılacak gibi oldu. Ufuk çizgisinden tekneye kadar gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. İki bulut arasından beklenmedik bir anda çakan şimşeği ani bir gümbürtü izledi. Hep birlikte gökyüzüne baktılar, hemen ardından şiddetli bir dolu yağmaya başladı. Suyun yüzeyi delik deşik olmuştu. Çok geçmeden de dolu sağanak yağmura döndü. Yağmuru görmek için başını yukarı kaldırdı rüzgar. Yağmur damlalarının gözlerinin içine yağmasını izledi. Artık tutmak istemediği gözyaşları yanaklarından süzülüp yağmura karışıyordu. Gözlerine, dudaklarına, saçlarının diplerine kadar dolu dolu yağan yağmur soğuk bir kırbaç gibi bedenini dövüyordu. Garip bir yalnızlık duygusu çöktü içine. Havanın birden patlamasını yüreğinde kabaran isyan duygularına benzetti. Tam o sırada omzuna bir el dokundu. Elin pilota ait olduğundan emindi, başını çevirmedi. Yanında durduğu direkten gökyüzüne ince bir yokuş gibi yükselen halatı daha sıkı kavradı. Cılız bir sesle bir kez daha şansını denedi. ''Nereye gidiyoruz?'' Önlerinde hayal meyal uzanan kara parçasına biraz daha dikkatli baktı. ''Aslında fazla uzaklara gelmedik, öyle değil mi?'' dedi. ''Şu karşısı Yunanistan mı? Yağmur yağıyor ama hava İstanbul'a göre birkaç derece sıcak. Güneydeyiz değil mi?'' Bitkin sesi ümitsizliğinin aynası gibiydi. Bakışları kendisini süzen pilotla karşılaştı. ''Yağmur şiddetlendi. Sırılsıklam olmuşsunuz. İçeri geçmelisiniz.'' dedi pilot. Tekneye çarpan dalganın yarattığı sarsıntı yüzünden düşmesine ramak kalmıştı ki pilot hızla uzanıp onu yakaladı. Rüzgar kendisine uzanan kola yığılıp kaldı. Pilot yüksek sesle ''Hay Allah, bu sefer gerçekten bayıldı.'' dedi. Rüzgarı güçlü kollarıyla kucaklayıp aşağıya kameralardan birine götürdü. Tüm bedeni ateşler içinde yanan genç kadını yatağa yatırdı. Ayrılırken onun üşüyorum diye sayıkladığını duydu. Rüzgar kirpiklerini aralamak istedi ama gözlerinin içi öylesine yanıyordu ki yapamadı. Kıpırdayamayacak kadar bitkindi. Pilot elini kaygıyla kadının alnına götürüp ateşini kontrol etti. ''Hasta olmanın sırası mı?'' dedi sakin sakin ve yine kendi kendisine. Dudaklarını büküp bir an düşündü, sonra hızla kameradan çıktı. O da sırılsıklam ıslanmıştı. Bir iki dakika geçmeden giysilerini değiştirmiş olarak geri döndü. Kendi başına aldığı bir kararı uygulamaya geçirerek rüzgarın üstünden ıslak kabanı, montu, kazağı teker teker çıkardı. İsteği dışında sağa sola döndürülen rüzgar ne olduğunu anlamaya çalışarak gözlerini tekrar aralamaya çalıştı. İşe yaramadı, her şeyi uğruna bıraktı. Pilotun ıslak bluzu da çıkartmak için uzanan eli birkaç saniye durakladı. Genç kadının ateşler içindeki yüzünü inceledi. Uykuya dalmak üzere gözlerini kapattığını görünce de bluzun düğmelerini teker teker açıp üstünden çıkardı. Ürperince meme başları dikleşen rüzgar kirpiklerini aralamaya çalıştı, pilotla göz göze geldi. Kısa süreliğine de olsa pilotun bakışlarında müşfik bir parıltı yakaladığını sandı. Ama hemen eski haline dönen adama yürek delici bir bakış atıp bırak diyebildi güçsüz bir sesle. Kızarmış yanaklarıyla küçük bir çocuğu andıran kadının öfkesini izleyen pilot buna aldırmayıp işine devam etti. Rüzgarı üzerinde sadece beyaz dantel külotu kalıncaya kadar soydu. Sonra ayak ucundaki battaniyeyi uzanıp çekti, kadının çıplak bedenini sımsıkı sardı. Kameradaki küçük dolaptan bir battaniye daha çıkarıp onu da üstüne örttü. Bir başka dolaptan çıkardığı havluyla da saçlarını sarmaladı. Bu özene bakılırsa onu hasta etmek istemedikleri ortadaydı. 10 dakika kadar ortadan yok olan pilot içinden dumanlar yükselen bir bardakla kameraya geri döndü. ''Haydi iç.'' dedi usulca. Eliyle rüzgarın ensesinden tutup başını kaldırmasına yardımcı oldu. Kızıl renkli sıcak suyu uzattı, içmesini bekledi. Ne kahve ne de çay. Rüzgarın daha önce hiç görmediği koyu, kırmızımtırak, tuhaf, tatlı bir ilaçtı bu. Acı değildi, yutması kolaydı ama içini yaktı. Birkaç yudum aldı, midesine inen yoldaki tüm hücreler havalanır gibi oldu. İçini tuhaf bir duygu kapladı. Mentollü mü, anasonlu mu belli olmayan ama onlardan çok daha kuvvetli bir koku salan bir karışımdı bu. Birkaç yudumdan sonra içemedi, öylece durdu. Gevşemiş, ciğerlerinde bir rahatlama olmuştu. Pilot onu içmeye zorlamadan sakin sakin beklemeye koyuldu. Rüzgar ölecek gibi hissediyordu kendisini. Gözleri kameranın tavanına takıldı. Kamera, güverte, deniz, her şey hareket halindeydi. Tekneyle beraber sanki denizin dibine, ıssız bir boşluğun sessizliğine dalmışlardı. Fırtınanın aşağılara itip durduğu yağmur dalgaların üstünde kıpır kıpır oynaşıyordu. Kameranın camına hışımla çarpan köpüklerin üstünde babası Muzaffer Bey'in ruhu uçar gibiydi, ona gülümsüyordu. Yanında beliren annesiyle el ele yüzerek uzaklaştıklarını gördü. İçinden dumanlar çıkan bu kızıl içecek cennet suyu olabilir miydi? Alnındaki ter buz kesmiş yüzünü üşütüyordu. Evini çok özlemişti. Çatı katındaki odasını, ahşap panjurları, yaşlı incir ağacını özlemişti. Evde olmak için neler vermezdi şimdi. Keşke odasında olsaydı. Canı sıkkın, hatta yorgun ama özgür olsaydı. Fazla özgürlüğün bedeli miydi yoksa bu? Bağlı olduğu o kadar az şey, o kadar az kişi vardı ki. Şu anda onu hiç kimse merak etmiyordu. Seyahate gittiğini sanan ev sahibesi kesinlikle merak etmezdi. Peki ya Zeyyat? Ama o zaten hayatında sayılmazdı. Kısa süren bir fanteziydi. Tilbe, evi ararsa Despina ona seyahate çıktığını söyleyecekti. Arayan herkese aynı şeyi söyleyeceklerdi. Böylece kimse merak etmeyecekti. Kazılara bir süreliğine ara verdiğini düşünen meslektaşlarından da arayan olmayacaktı. Kızıl renkli ilaçtan birkaç yudum daha aldı, yutkundu, içi ısınmıştı. Bu ilacın uyarıcı bir tarafı da vardı anlaşılan, beynini çalıştırıyordu. Bütün bitkinliğine rağmen düşünebiliyordu. Belki kendisini merak edecek biri vardı. Evet, belki o tek kişi Komiser Nevzat'tı. Şehirden ayrılmamasını söylemişti. Tatile ya da kazıya gittiğini düşünecek ama en azından nerede olduğunu bilmek isteyecekti. O halde tek ümit Komiser Nevzat'tı. İçini sevinç kapladı ama çok geçmeden bu sevincin de yersiz olduğunu düşündü. Dudaklarından sönmekte olan bir mum alevinin titrekliği de bulamayacaklar kelimesi çıktı. Onu duyan pilot neyi diye sordu. Beni, nerede olduğum meçhul dedi ve sustu. Gücü tamamen tükenmek üzereydi, yanakları kıpkırmızı kesildi. Ağzından hararet soluyor, kulaklarına kadar alev alev yanıyordu, gözleri buğulandı. Ne zaman evine gidebilecekti? Gidebilecek miydi? Bulmalıydılar, birileri mutlaka bulmalıydı onu. Onu bulabilecek tek kişi Komiser Nevzat'tı. Keşke ona o kadar ters davranmamış olsaydı. Ağlamak istiyor, ağlayamıyordu. Komiserle konuşmasını anımsamaya çalıştı. Birden bavulundaki silah geldi aklına. Canilerin bu silahı bavulundan çıkarıp almış olduklarından emindi. Henüz bulamamış olsalar bile eşyalarını geri vermeden önce kesinlikle arama yapacaklarını ve silahı bulacaklarını düşündü. Meraklanan Komiser Nevzat'ın onu önce evden araması gerekecekti. Herhangi bir görüşme için aramadığı takdirde ortalıktan kaybolduğundan haberi olmayacaktı. Yok olduğunu görünce mutlaka araştırmaya girişecekti. Keşke yapsaydı. Bulamayınca kaçtığımı sanıp peşime düşebilir diye düşündü umutla. Peşine düşse iyi olurdu. Ama peşi neresiydi? Kendisini asla bulamayacaklardı. Elindeki bardağa baktı, içindekini bir seferde içip başını yastığa bıraktı. Pilot rüzgarın başındaki havluyu bir yenisiyle değiştirmek için uykuya dalmasını bekledi. Bu uzun sürmedi. İlaç onu iyileştirip ateşini düşürecek hem de iyi bir uyku çekmesini sağlayacaktı. Yolda yorgun düşüp yağmur altında kalınca şifayı kaptı diye düşündü. Bir süre yatağın ucundan kalkmadı. Rüzgarın uykusu iyice derinleşince de mimiklerini izledi. Yüzündeki endişe çizgileri kaybolmuştu. Yanakları hala kıpkırmızıydı. ama bir iki saate kalmaz ateşi düşerdi. Elini genç kadının yanağına götürüp hafifçe dokundu. Teni su gibi duru, kadife gibi yumuşaktı. Kılcal damarları görünecek kadar beyaz bir teni vardı. Terden ıslanıp alnına yapışmış olan bir tutam saçı parmaklarıyla geriye doğru taradı. Havluyla saçın ıslaklığını aldı, rüzgarın dudaklarından bir mırıltı yükseldi ama kelimeler anlaşılmıyordu, sayıklıyordu. Ne dediğini anlamak için başını eğip kulağını dudaklarına yaklaştırdı. Yine anlayamadı ama mırıldanmasını yürekten istediği bir kelime vardı. Dudaklarını genç kadının kulağına yaklaştırdı, bir isim fısıldadı, gerçek ismini. Derin uykuda olan rüzgar onu duymadı. Pilot rüzgarın hala etkisinde usulca ayağa kalktı, arkasını döndü. Küçük kameranın kapısını sessizce açtı, dışarı çıktıktan sonra da yavaşça çekti. Kaptan köşküne, ötekilerin yanına gitti. Dümendeki alkollü kaptanla sohbete başladı. Yağmur kaptanın canını sıkmış gibiydi ama birazdan dineceğini tahmin ettiğini söylüyordu, yoksa programları aksayacaktı. Bir yandan da telsizle konuşuyordu. Patron ağzının tadını biliyormuş, dedi omurdanarak. Nasıl yani, dedi pilot, kaptanın yorumundan işkillenmişti. Kaçırılmasını istediği kadını iyi seçmiş. Onu ne amaçla götürdüğümüzü biliyor musun? Adam tabii düzecek, dedi. Sonra etrafa tükürükler saçarak bir kahkaha patlattı. Yok canım, sen de. Bence başka bir niyeti var. Olmaz olur mu? İsrail'den gelen mektuplar için diye duydum. Mektuplar? Evet evet tabii. Hava iyice bozuyor. Görüş zorlaşmaya başladı. Lanet yağmur durmayacak. Demir atmalı. Kıyıya yanaşıyorum. Telsizle haber verelim. Yola yarın devam ederiz. Bu havada koya giremem. Fırtına yoğunlaştı. Evet, demir atmak lazım. Tamam, ben yaparım. Kameranın lombozundan sızan gün ışığı tam rüzgarın yüzüne düşüyordu. Ilık duygularla uyanan rüzgar, Allah'ım ne olur bütün bunlar kabus olsun ve ben de bu kabustan artık uyanmış olayım, dedi. Yaşadıklarının hepsi gerçekti. Göğüslerinin arası terden sırılsıklandı. Elini alnına götürdü. Ateşi düşmüş, ağrıları dinmişti ama zihni hala yorgundu. Nerede olduğunu hatırlayınca yüreği yeniden korkuyla doldu. Artık üşümediğini fark etti. Güneş doğmuştu. Saatine bakmak için kolunu çevirdi ama saati kolunda değildi. İki gündür diline doladığı kelimeyi yüksek sesle tekrarladı. Caniler. Battaniyeye iyice sarınıp yavaşça yerinden kalktı, lomboza doğru yürüdü. Dışarı baktı, güneşin eğiminden henüz sabah olduğunu tahmin etti. Tekne ilerlemiyordu, demir atmış olmalıydılar, ayak sesleri duydu. Tekrar yatağa döndü. Ses kapının tam önünde durdu. Kapının kolu dönüyor, görünmeyen bir el sessizce kameranın kapısını açıyordu. Pilot olmalıydı, battaniyeye daha sıkı sarıldı. Kapının aralığında önce bir burun, arkasından terli bir yüz belirdi. Pis bir sırıtan kaptandı bu. Yataktan kalkmanız doğru olmaz. İyileşmeniz için bugün de dinlenmeniz gerekiyor. Yakında bütün enerjinize ihtiyacınız olacak, dedi. Adamın ağzından yayılan akşamdan kalma alkol kokusu onunla birlikte kamerayı doldurdu. Rüzgar sert bir sesle "Çık dışarı," dedi. ''O kadar hızlı değil güzelim.'' ''Ne istiyorsun?'' Aslında niyeti belliydi ama rüzgar onu tahrik etmemek için öfkesini bastırmaya çalıştı. Adam duymazlıktan geldi soruyu. Gözleri kayıyordu. ''Anlamadın mı?'' dedi. Rüzgar dayanamadı. ''Hayvan, çık dışarı!'' diye bağırdı. ''Teknede başka kimse kalmamış mıydı yoksa?'' ''Pilot neredeydi?'' ''Hiç olmasa kendisine iyi davranmıştı.'' Bu iğrenç adam derhal kamerayı terk etmezse en iyisi bas bas bağırmaktı. Herkes neredeydi, neden hiç ses çıkmıyordu? Adam iki adımda yatağa yaklaştı. Hayvan ha! Sana yardım edebilirim, dedi, ama bana iyi davranırsan ne dersin? Rüzgar yardım teklifinin tuzak olduğunu biliyordu. Yani, dedi. Kaptan ümitlenir gibi oldu. Seni salarım, kaçtı derim. Adam sallanıyordu, dizinin birini yatağa koydu. ''Yanisi beni memnun edersen tabii.'' Rüzgar tiksintiyle sesini yükseltti. Çık dışarı, defol. Sen de yardımın da yerin dibine bassın.
Adamın gitmeye niyeti olmadı, köpüren ağzından belliydi. İyice yaklaşıp üzerindeki battaniyeyi bir hamlede çekince yatağın üstünde külotuyla kala kaldı Rüzgar. Görüntüsü karşısında iyice arsızlaşan kaptan yeni bir hamle için fırsat kollamaya başladı. Rüzgar imdat diye bağırmaya başladı. Ucunu yakaladığı battaniyenin tamamını kurtarmak için kendisine doğru çekti. Kaptan direndi. Bu çekişme sırasında Rüzgar bırak, bırak defol buradan diyorum yardım edin diye haykırmaya başladı. Kaptan akşamdan kalmış olmasının da etkisiyle daha fazla dayanamayıp vücudunu yatağın içine bırakıverdi. Rüzgar adama var gücüyle vurup kendisini savunmaya çalıştı. Geceki yüksek ateşten bitkin düşen bedeni henüz eski gücünü kazanamamıştı. Adamın iri cüssesi hareket etmesini engelliyordu, var olan enerjisinin kendisini tecavüzden koruyamayacağını hissediyor ama yine de nefes nefese boğuşuyordu. Tekrar bağırmaya yeltendi. Adam iri eliyle ağzını kapatınca canavliyle dişlerini saldırganın etli eline geçirdi. Canı yanan adam elini geri çekip baktı, diş izlerini gördü ve öfkeyle elinin tersini kadının yüzüne patlattı. Tokatın şiddetiyle olduğu yerde sıçrayıp sarsılan Rüzgar sırt üstü yatağa yığıldı. Yanağı çok acımış, burnundan kan gelmişti. Adam Rüzgar'ın üstüne çıkmaya çalışıyor ama tam ayılamadığı için de bir türlü dengesini bulamıyordu. Rüzgar kendisini geri çekip sırtını duvara yasladı. Yatağında iyice sinmiş, korku dolu gözlerle olacakları izlerken kameranın kapısı hızla ardına kadar açıldı. Hışımla içeriye giren pilot ne olduğunu şaşıran kaptanı sırtından tuttuğu gibi dışarı fırlattı. Ardından tahta merdivenin üzerinde iteleyerek neredeyse koşar adım güverteye çıkardı. Rüzgar yatağın kenarına büzüldü, battaniyeyi çekip sarındı, bacaklarını karnına çekti, kollarını kavuşturdu, titriyordu. Pilot kaptanın suratına müthiş bir yumruk indirdi.
''Manyak, ne yaptığını sanıyorsun?''
Bağırışlar kameraya kadar geliyordu. Kaptan yediği şiddetli yumruğun etkisiyle acıdan inlemeye başladı. Güvertenin kenarındaki halatı tutmak isterken sendeleyerek yere düştü.
Pilot bu kameraya bir daha yaklaştığını görürsem cehennemi boylarsın Ayyaş. Git topla kendini dedi öfkeyle.
O sırada Arap kamerasından çıktı. Ağır uykusundan yeni uyanmıştı. Olanları öğrenince kaptana en ufak bir hata daha yaparsa cezalandırılacağını bildirdi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 154.